Barış Brot'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Benim Hikayem. Benim Hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Benim Hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Sevgili dinleyiciler, sevgili dostlar, sevgili bana gönül veren değerli gönül dostlarım. Tarih 9 Ekim, saatler ise 20.00. Ben Barış Bulut. Birinci sezonda olduğu gibi bir Benim Hikayem programıyla daha sizlerleyim efendim. Benim Hikayem programına hoş geldiniz hepiniz diyorum Tarz Radyo'nun değerli dinleyicileri. Evet sevgili dostlar, 9 Kasım 2018'de bizler farklı bir radyoda gerek engelli kardeşlerimizin başarı öykülerini, gerekse diğer dostlarımızın başarı öykülerini siz değerli gönül dostlarımıza sunmak için yola çıktık. Nice hayat hikayelerini dinledik. 9 Kasım'dan beri 2018 yılından bu yana gerçekten bu programı yaptım. Neler tecrübe edindim anlatamam. Nice dostlarımız hayat hikayelerini anlattılar bu stüdyoda. Yeri geldi bu stüdyoda biraz duygusallaştık. Yeri geldi güzel anılar bıraktık ve şimdi 2019'da yepyeni bir sezonda sizlerle artık her çarşamba akşamları 20-21 arası Tarz Radyo'da birlikte olacağız. Evet, yanlış duymadınız. Her çarşamba akşamları 20-21 arası Tarz Radyo'da birlikte olacağız değerli dinleyiciler. Evet, birazdan Urfa'ya gideceğiz değerli dostlar. Sezonumun ilk konuğu Urfa'dan sevgili Osman Keskin abim bizlere seslenecek. Birazdan telefonun diğer ucundan. Ancak onun öncesinde güzel bir hareketli türkü. Aslında bu programda da biliyorsunuz ki güzel bestecilerimizden sizlere hareketli türküler sunmaya, kültürümüzü sunmaya gayret ediyoruz. Neşet Ertaş'tan dinleyeceğiz. Üstad Neşet Ertaş'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Doyulur mu? Doyulur mu? Canana doyulur mu? Diyecek Neşet Ertaş. Ardından Benim Hikayem yeni sesi ve yeni konuğuyla Benim Hikayem yaşamdan hikayeler sizler.
Dile güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkın ambar
benim
göze doyulur mu doyulur mu tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkın ambar haşan göze doyulur mu doyulur mu
doyulur mu doyulur mu
canana kıyılır bu cananına. Hakkın yanar, hakkın kulu sarıyor. Ah doyulur mu, doyulur mu canana, kıyılır mı cananına. Hakkın yanar, hakkın kulu sarıyor. Zülüflerin dökse yüze, yar badeyi sunsa bize. Leblerim eğmemeze, doyulur mu, doyulur mu? Zülüflerin dökse yüze, yar badeyi sunsa bize. Leblerim eğmemeze, doyulur mu, doyulur mu? Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı, cananına? Kıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu canana, kıyılır mı cananına. Kıyanlar hakkın kulu sayılır. Bahara hem yaza yarim ettiklerin aza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu, doyulur mu? Hem bahara hem yaza yarim ettiklerin aza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu, doyulur mu? Ah doyulur mu, doyulur mu canana, kıyılır mı cananana? Kıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu?
Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Evet kıymetli dostlar, doyulur mu, doyulur mu canana, doyulur mu diyor Neşet Ertaş. Sevgili Neşet Ertaş'ı bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz efendim. Ve şimdi Urfa'ya doğru şöyle bir merhaba diyelim. Telefonumun diğer ucunda sevgili Osman Keskin abim var. Osman abi merhaba.
Merhaba.
Evet, hoş geldin benim hikayeme.
Teşekkür ederim.
Evet, nasılsın, iyi misin abi?
Sağ olun, oldukça iyiyim. Sesinizi duydum, daha iyi oldum.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sesini duyduk, daha iyi olduk. Evet sevgili dostlar, sezonun ilk konuğu Osman Keskin abi. İnşallah bugün onunla sohbet edeceğiz. Osman abi, hiç benim hikayeme denk geldin mi? Radyolarda dinledin mi? Ya da bir tanışıklığın var mı programla?
Geçen senelerde yapıyordum. Bunun hakkında bilgim var.
Evet.
Ama pek de dinlediğim söylenemez. Bazı nedenlerden dolayı.
Tabii.
Benim internet sorunum vardı geçen yıl. O yüzden pek takip edemiyordum.
Evet, doğru. İnşallah bu senelerde ya da diğer zamanlarda vaktin olduğunca dinlenmeni tavsiye ediyorum sana bir hazırlayın olarak. Evet. Şimdi Osman abi yavaş yavaş tanıyalım. Osman abi kaç yılında dünyaya geldi, neler yaşadı? Bir saat boyunca bunu konuşacağız sevgili Osman abiyle. Buyur Osman abi. Ben size sonra ara ara sorular soracağım. Evet. Yavaş yavaş acele etmeden anlatmaya başlayalım. Hadi bakalım dostlarım da dinlesin.
Efendim ben 1980 yılında Hatay'ın Aktepe kasabasında dünyaya geldim.
Evet.
Orada birkaç yıl kaldıktan sonra Narlıhopur diye Kırkan'a bağlı bir köye taşındık.
Bu Hatay'a mı bağlı abi?
Evet, Hatay Kırkan ilçesi.
Evet, Hatay
Narlıhopur
Kırkan.
köyü olarak geçiyor.
Hı.
Hatta Mehmet Çelenk abimizi tanıyan vardır aramızda. Mehmet abigil de aynı köye bağlı bir yerde oturuyordu.
Ve Kırıkan Narlıhopur köyüne
Narlıhopur.
taşınıyorsunuz ailenle birlikte.
Evet. Narlıhopur köyü oldukça şirin bir köy. 12-13 hane yerleşimli olan bir yer. Yolları ben küçükken şoseydi. Daha sonra asfalt falan döktüler. Zamanımızı yazın derelerde falan yüzerek geçiriyorduk. Çok
Ya eski
güzel
çocukluklar.
zamanlar. O günleri hala unutamıyorum.
Şey değil mi abi? Mesela 12-13 hanelik bir köyün sessiz bir köy olduğunu düşünüyorum. Doğru mu? Herkes birbiriyle tanışık. İşte ne bileyim hırsızlığın olmadığı hani sakin bir köy olduğunu düşünüyorum. Doğru mu?
Aynen.
Evet.
Köyümüz oldukça sakin bir köy. Tarımla geçiniyor. Hayvancılık var.
Evet.
Oldukça birbirleriyle iyi geçinen insanlar. Yani şimdiki gibi apartman falan
Hiç yok yani.
yok. Gayet doğal bir halde. Çok güzel günler geçirdik o günler.
Yani şimdi herkes birbirinden değil yardım etmek şu anda kaçmaya meylediyor. Onu söylemek istedim aslında ben. Yani 70'li yılların, 80'li yılların faydaları.
Aynen şu anda her yer bina olmuş, apartman olmuş. Ama insanlar maalesef birbirlerine kopmuş.
Kesinlikle.
Bu da büyük bir eksikliğimiz. Aslında birleşmemiz gerekirken kopmamız. Bu manada çok iyi değil. Çünkü teknoloji bayağı bir gelişti. Bizi birleştirmesi lazım aslında teknolojinin.
Evet.
Ama maalesef teknoloji geliştikçe insanlar birbirinden daha kopan hale geldi.
Evet. Kesinlikle abi. Ya bunu ben de bizatihi kabul ediyorum. Artık şöyle bir şey de var. Hani derslerimizi bilene hani dersleri bıraktık. Roman, öykü, kitap olsun. Hepsini telefondan okuyoruz. Tabletten okuyoruz. Artık 5 yaşındaki bir çocuğun 4 yaşındaki bir çocuğun önünde tablet, kitap var. Yani ki ben o yıllarda 99 yıllarını hatırlıyorum benim küçüklüğümü. Değil telefon yani bir tablet bile görmedik. Öyle söyleyeyim ben sana.
Aynen eskiden bizim zamanımızda yani çocukluğumuzda bilgisayar yoktu. Telefon lisede çıktı. Ben liseye gidiyordum.
Evet.
96 yıllarında falan çıktı. Lise 1'e yeni başlamıştım. O zamanlar çıktı. Tablet falan daha tam olarak yaygın değildi. Böyle. Bilgisayara ben 2007'de tanıştım bilgisayarla.
Ya da düşün yani o kadar geç.
Aynen.
Evet. Ve Narlıhopuz köyünde abi şöyle bir soru sorayım sana. Şimdi Hatay'da Narlıhopuz köyüne taşınmadan
Abi bir dakika ben bir düzeltme yapayım. Narlı
Hopur
hopur.
pardon. O pardon özür diliyoruz dostlarımızdan. Ben de hopuz anladım da
Ha, yok sorun değil.
o yüzden evet bizi dinleyen dostlarımızdan da özür dilemiş olalım. Ben şimdi Narlıhopur köyünde taşınmadan Aktepe'de bir çocukluk geçirdin mi? Yani kaç yıl orada kaldınız abi? Tahminen hatırlıyor musun oradaki yaşantıyı?
Valla ben bebekliğim orada geçti ama ben pek hatırlamıyorum.
Evet.
Ben Avrupa'yı hatırlıyorum.
Hatırlıyorsun. Genelde. O zaman hani bir hesap yapmış olsak 4-5 yaşında falanmışındır yani herhalde.
Yok, ben zannedersem 1 yaşına kadar falan kaldım herhalde Aktepe'de. O yüzden hatırlamıyorum.
Yoksa anladım. 4-5
yaş olsa kesin hatırlardım.
Kesinlikle. O zaman 2-3 yaşlarında sen o köydeydin. Narlıhopur'daydın.
Aynen.
Evet. Şey abi, şöyle bir şey. Yani küçüklükten beri sen doğuştan herhalde görme engelli oldun.
Evet.
Doğru mu?
Evet.
O zamanlarda işte derelerde falan diyorsun mesela, oyun oynuyorduk. Arkadaşlarından herhangi bir tepki alıyor muydun? Yani fark ediyor muydun görmediğini?
Ben biliyordum görmediğimi.
Ha. Yani
ama köyü bildiğim için gören gibi
gidiyordum. Evet.
Hatta şu anda o derelerin sayesinde en engin derinlerde, denizlerde bile çok rahatlıkla yüzebiliyorum.
Evet. Peki arkadaşlarından hani 2-3 yaşındaki çocuklar işte biraz hırçın olurlar, lap diye söylerler mesela. Öyle bir herhangi bir işte ezme durumu gibi, dışlama gibi bir şey aldın mı, hatırlıyor musun abi?
Hatırlamıyorum, ben küçüklüğümde öyle bir şey almadım.
Yani zaten 80'lerde de o tür şeyleri görmemiz biraz imkansız gibi duruyor aslında. O yıllarda sevgi ve saygı vardı diye düşünüyorum ben.
Aynen.
Evet. O yıllarda zaten çocukluğunu yaşıyorsun. Derelerde işte ne bileyim bir şekilde
yani ağaç yerlerinde, çimenlerde falan.
Evet, oynuyorsun.
Otururduk. O zaman çeşmeler yoktu. Pınarlardan evlere su gelirdi.
Ya.
Elektrik yoktu ama ben onu pek hatırlamıyorum. Çok ışık falan, gaz lambası falan kullanırlardı.
Evet.
Onu hatırlıyorum da. Ama çok kısa bir dönem olarak hatırlıyorum onu.
Hı hı.
Çünkü daha sonra bizim köyümüze elektrik gelmişti.
Yani.
Evet.
Ve işte her çocuk gibi sen de koşup gülüp aslında bir şekilde çocukluğunu yaşadım diyorsun. Doğru mu abi? Sana çocukluğunu yaşadım yaşadın mı desem yaşadın dersin. Aynen. Buradan bunu anlıyorum ben.
Aynen.
Şimdi zaten kaç kardeştiniz abi siz?
Biz 8 kardeşiz.
8 kardeş. Kaç? 4 tane miydi görmeni?
6 erkek.
6, hayır. Seninle birlikte başka var mıydı görme engelli olan?
Bir tane de abim var.
Bir tane de abin.
Evet.
Yeni geldiği zaman da aslında onunla da bazen demek ki oynuyordun. Yani şurada söylemek gerekirse bütün görme engelli arkadaşlar, aslında ben de dahil olmak üzere, bulunduğumuz ilçeyi, mahalleyi karış karış biliriz. Ben de öyleyimdir şu anda mesela. Rahatlıkla evet. Yanımda hiçbirisi olmasın. Gider gezer dolaşırım yani. Onda sıkıntımız yok. Evet. Çocukluk yıllarından sonra yavaş yavaş artık büyüyorsun ve okul yılları mı başlıyor senin için?
Evet, 1987 yılı, yanlış hatırlamıyorsam, 87 yılında okula başladım. O zamanlar biliyorsunuz köyler okulunu pek bilen yoktu.
Doğru.
Yani babam da aslında pek göndermeye meyilli değildi. Sonra eş dostum tavsiyesiyle ben bu okula yazıldım. Yazdırdı sağ olsun rahmetli babam.
Hangi okul mezunsun abi dostlarımızda?
Gaziantep görme engelliler.
Evet, Gaziantep. Evet, Gaziantep dostlarımıza selamlar. Gaziantep'e
nasıl?
Evet, buyurun devam edelim abi.
Gaziantep Görme Engelliler Okulu'na 87 yılında biraz geç başladım. İkinci dönemde başladım ben.
Hı hı.
O zamanlar hazırlık sınıfı diye bir sınıf vardı. Belki siz de okudunuz, duymuşsunuzdur. Bilmiyorum var mıydı?
2006'larda vallahi abi ben okudum. Hazırlık sınıfı duymadım açıkçası.
Yani geç gittiğim için ikinci dönemi hazırlık sınıfında bitirdim.
Anladım.
Daha sonra birinci, ikinci, üçüncü diye gittim işte, devam ettim.
Şimdi bu okullar tabii gurbet diye biz bunu anımsıyoruz. Çok zor geçen günler. Senin de herhalde biraz ağladığın, üzüldüğün oldu, doğru mu abi?
Tabii ki. Bizim memleket Antep'te 2,5 saat arası. Aslında yakın. Ama yine de o zamanki durumlar doğrultusunda
Maalesef.
ancak yaz tatilinden sonra ya bayramda giderdik ya 15 tatilinde eve giderdik. Hafta sonları pansiyonda, bahçede falan zaman geçirirdik.
Hakikaten o yıllar gerçekten de zor yıllar. Ben de İzmir Aşık Veysel mezunu olarak, benim arkadaşlarım kalırlardı. Çoğu zaman işte çoğu Zonguldak'ta oturuyor. İşte çoğu, ne bileyim, Balıkesir. Balıkesir de aslında İzmir'le uzak olmayabilir ama 2000'li yıllarda bile ne düşün. Yani çiftçi olan vardı. İşte ne bileyim, götürüp getiremeyen bile vardı. Sen deyince şimdi birden onu hatırladım. O yılları hatırladım. Biz giderdik akrabalarımıza. O arkadaşlarım böyle hani bakarlardı diyeyim, yani öyle söyleyeyim ben. Çünkü hani onların da bir çaresi yoktu. Onlar da öyle olmasını istemiyordu ama hayat şartları hepimizde farklı şekilde bakıyor. Hayat hepimizde farklı gülüyor. Öyle düşünüyorum. Kader diyelim aslında.
O zamanlar zaman geçirmek için böyle teknolojik donanımlar yoktu. Radyolar vardı işte, biliyorsunuz, kasetler falan.
Ya evet.
Onlarla zaman geçirmeye çalışırdık ama öğretmenler de bazen yasaklardı, radyo getirmeniz yasak. Ne yapalım radyo olmazsa boş zamanlarımızda?
Şimdi bu boş zamanlarda mesela radyo falan yok. Acaba şey abi, hani yaramazlık adını veriliyorlar. O akla geliyor mesela, değil mi? İşte rahat durmuyor çocuklar falan filan. Çünkü yapacak bir şey yok. Yatakhanede otur otur zaman geçmiyor doğal olarak. Evet. Yani bir yaramazlık seviyesine başvuruyor diyelim çocukluk zamanları. O yıllarda biz de vakit geçsin diye bir şeyler yapardık, yani yalan yok. Yani hepimizin temel şeysi. Şimdi bizim zamanımızda tabii 8 yılda eğitim. Sizin zamanınızda da öyle.
Evet, bizde de 5 artı 3'tü yani.
Evet,
5 sınıfa kadar.
evet.
Bir de ortaokul bölümü vardı.
Tabii. O yıllardan sonra şey soracağım abi. Peki böyle hatırladığın, şöyle aklından gitmeyen güzel bir anı var mı okulundan?
Güzel bir anı derken ben şöyle hem güzel yanı var hem de acı bir yanı olan bir anım var. Onu anlatayım.
Evet, buyur.
Bir gün mescitte namaz kılıyoruz. Arkadaşlar namazın sünnetini kılıyorlar. İmamla birlikte bir arkadaş imam olmuş. Saf tutacağız. Ben de sünnetini bitirdim. Dedim bu içeri biraz havasız. Kaloriferin üzerine oturayım dedim.
Evet.
Kaloriferin üzerine oturdum. Cam da açıktı tabii ki. Camı da açtım. Arkasında demir yokmuş. Ben de unutmuşum herhalde, dalgınlığa gelmiş. Daha sonra kendimi bir arkaya yasladım. Kendimi ikinci kattan aşağı buldum.
Güzel. Evet.
Espri yönünü söyleyeyim. Bu acı yönü.
Evet.
Espri yönü, gece bekçisi geldi. Saat 9.30-10 civarıydı. Dedi Osman, ne arıyorsun orada? Ben dedim ayakkabım düştü onu arıyorum.
Ya güzel, vallahi harikasın abi.
Ya işte bilmiyorum
Yani
nasıl
başka da
bir
başka
kontak aldım.
diyecek söz yok çünkü, diyorsun ha. Evet,
Evet.
teşekkür
Çünkü
ediyorum.
ayağımda ayakkabı falan yoktu. Yalın
Yok.
ayak.
Direkt daldın. Evet, şimdi hakikaten güzel yıllar da oldu bizim de. Şey abi, okul yıllarında ben hani geçen seni daha önceden tanıdığım için biliyorum. Şimdi dostlarımız da öğrenmiş olacaklar. Müziğe de ilgi var sende herhalde. Şimdi bizim Görme engellerin çoğu da müziğe ilgili. O, okul yıllarından başladı sende müzik abi.
Yani şimdi burada beni dinleyen arkadaşlarım, tanıyanlar, benimle beraber okuyanlar beni bilirler. Ben eskiden Ferdi Tayfur hayranıydım.
Evet.
Onu çok severdim böyle. Aşırı severdim. O zamanlar köyler okulunda, sınıfta, koridorda, yatakhanede şarkılarını mırıldanırdım. O yüzden arkadaşlarım bilirler zaten. Hı hı.
Şey, müzik korolarında falan bulundun mu abi?
Evet, okulun koroları vardı, katılırdım. Şariye falan giderdik, çocuk evine falan, çocuk esirgeme kurumuna falan giderdik.
Eserler seslendiriyorsunuz.
Aynen, açık konserler olurdu parklarda falan. Hı-hı. Okulun sergilerinde falan.
Evet.
Onlara katılırdık.
Peki. O yıllarda da zaten müzik hayatı başlamış oluyor ama sen herhalde pek müzisyen olarak aktif bir yerde rol almadın herhalde.
Ya bilmiyorum, ben düşünmedim. Kendim amatör olarak arada bir böyle seslendirmeler falan kendi çapımda yapıyorum.
Evet.
Ama ben düşünmedim.
Anladım. Abin de herhalde abi seninle birlikte, onun da var mıydı müziğe ilgisi? Görme engelli abinin, abim mi vardı?
Görme engelli abim süper darbuka çalıyor.
Oo, maşallah. Evet, ona da buradan selamlar o zaman. Benim hikayem ekibi olarak.
Tamam, teşekkür ederim.
Evet. O zaman şimdi abi şöyle devam edeyim. Şimdi okul yıllarında 8. sınıfa geldin. Şimdi bende oldu, hani sende de olmuştu, o kadar şey yaşanmış, ne bileyim 87 yılından bu yana. Mezun olurken o yıl neler düşündün? Yani bu okuldan gidiyorsun, bu bahçede, işte bu yatakhanede, bu yataklarda onca anılar yaşadın. Bir ne bileyim, içinde bir hüzün oldu mu? Bir burukluk. Nasıl geçti o yıl, hatırlıyor musun?
Ya aslında burukluk son günlerimizde başladı. Öncelerin farkında değildik herhalde.
Zaten evet.
Ama son günlerde ayrılacağımız zaman gerçekten belki de bir daha göremeyiz gibi bir his vardı içimizde, bu okulda, bu arkadaşları.
Ya.
Ama ben daha sonra birkaç defa ziyaret ettim okulumu.
Hı hı.
Zaman buldukça da gitmeyi düşünüyorum.
Kesinlikle. Ya bu ortamlarda gerçekten de ben de 2014 yılından bu yana okuluma henüz gidemedim. İnşallah bir ara gitmeyi arzuluyorum diyelim değerli dostlar. Evet.
Aslında biz bir proje yapıp bütün arkadaşları buluşturmayı da düşünüyoruz ama işte bilmiyorum, zaman gösterir.
Zaman gösterir diyorsun. Peki. Evet sevgili dostlar, benim hikayem tüm güzellikleriyle devam ediyorken sevgili Osman abimle şöyle sizlere bir türkü armağan etmek istedik. Zara'dan Değme Felek dedik, değil mi abi? Tüm dostlarımıza gelsin. Senin armağan etmek istediğin var mı, bu türküyü sevdiğin arkadaşların olabilir, hatırladığın?
Şu anda bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza bu parçayı armağan
gelsin ediyorum diyoruz. Evet, bir de Tarz Radyo dinleyenlerine gelsin bu güzel parça diyelim. Ve Zara'dan benim hikaye özür diliyorum efendim. Zara'dan Değme Felek geliyor efendim. Daha sonra bizler buradayız. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler.
Değme felek, değme telime.
benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Evet, Değmen Beni Değme Felek Zara'dan dinledik. Tabii arada böyle aksaklıklar oluyor. Değmen Benim demişim. Kusuruma bakmayın. Evet, devam ediyoruz. Sevgili Osman Keskin abimle sohbetimize kaldığımız yerden sevgili dostlar. Evet Osman abi, şimdi okul yıllarında, o yıl artık yavaş yavaş mezun oluyorsunuz. Bize şey derlerdi hep abi. İşte bizim okuldan, bu okuldan gittiğinizde sudan çıkmış balığa döneceksiniz. İşte ne yapacaksınız falan lisede. Sen de hani böyle bir böyle kendim ben rüyadan uyanmışım gibi oldu mesela. Öyle bir şey oldu mu sende de? Hani böyle onların dediği gibi bir işte ne bileyim, hani orada her şey hazır da biz bir şey yapmıyoruz falan. Öyle bir şey denk geldin mi?
Yok, aslında ben öyle bir şey yaşamadım. Ben liseye gittiğimde pansiyonda kaldım.
Evet, yine yatılı.
Evet, parasız yatılı. Orada dışarıdan arkadaşlar vardı. Yine Köler Okulu'ndaki gibi. Hı hı. O yüzden onlar bana sahip çıktılar, sağ olsunlar. Onlarla beraber yine havuz falan vardı, yüzmeye giderdik, gezmeye giderdik. Güzel zaman geçirirdik.
Evet, güzel günlermiş. Hemen lise yıllarına da döneceğim. Şimdi okuldan mezun olduğunda sizin zamanınızda böyle acaba mezun törenleri var mıydı abi, böyle eğlenceli mezun törenleri? Nasıl o yıllarda tabii diploma da vardı haliyle.
Evet abi, biz 8. sınıf olarak bir veda töreni yaptık. Evet. Güzel bir veda gecesi oldu. Yani. Hatta ben de iki tane şarkı söylemiştim orada.
Evet.
Bilmiyorum, müdür bey falan uzatabilirlerse biraz daha uzatsınlar demişlerdi ama biz programı yaptığımız için önceden fazla uzatamadık. Ama çok güzel bir gece oldu.
Evet, unutulmaz geceler böyle bazen insanın aklında yer ediyor.
Aynen.
Bizim de gerçekten... sahip olmayan bir tanesi. Evet. Şimdi lise zamanı geliyor artık. Böyle gittikçe yıllar diyorsun, ya ben küçüktüm, nasıl büyüdüm? Böyle birdenbire diyorsun. Hayret ediyor insan. Ben hayret ettim kendime. Sizin zamanınızda da nasıl bir sınav sistemi vardı abi? Yani o zaman eğitim erişilebilir miydi?
Bizim zamanımızda hala daha dijital sisteme geçmemiştik biz.
Evet.
O zamanlarda teypler, kasetler yine devam ediyordu. Biz Kaymakam Bey'den, bulunduğum ilçenin, okuduğum ilçenin Kaymakam Bey'inden bir teyp ricasında bulunmuştuk. 3 tane arkadaşlık görme engelli okulda, aynı okulda. Sağ olsun bize bir çift kasetli teyp hediye etmişti Kaymakam Bey. Onunla derslerimizi çalışmaya çalışıyordum.
Peki kimi okutuyordunuz abi?
Okuldaki arkadaşlara, sınıftaki arkadaşlara okutuyordum.
O zaman şey vardı herhalde değil mi? Kayıt eden teyp vardı. Kayıt eden teyp. Yani ses kayıtlı teyp.
Aynen, kaydediyordu ama sesler hep boşuna olmuyordu. Tabii ışıkları falan alıyordu o zaman, biliyorsunuz.
Tabii.
Kayıtlarla. Randımanlı olmuyordu.
Şimdi o teypler rafa kalktı ve küçücük bir telefon haline geldi, ses kayıt cihazları fark ediyorsan.
Aynen.
Evet. Peki i̇şte, ne kadar verim alabiliyordun abi?
Vallahi okuma olmayınca verim de düşük olur. Çünkü insan kitaptan çalışırsa daha başka olur. Ama işte dinleyince de daha farklı olur. Şimdi randıman düşünce seviye de düşüyor. O yüzden çok da verim alamadık.
Evet, yani aslında normal gibi gözüküyor. Çünkü neden diyeceksin? O yıllarda zaten erişilebilirlik sıfır durumda. İşte ülke teknolojik olarak gelişmemiş. 90'lı yıllarda dostlarımız anlatırlar, bilirler. Engelli deyince işte dışarıya atılan, kapıya atılan, yani ben şey olarak, kavram olarak söylüyorum, hani genel anlamda, yanlış anlama. Genel anlamda o derecede biliniyordu, doğru mu?
Doğrudur.
Yani hani bunu da kabul etmek lazım. Ama ne mutlu ki iyi bir aileye sahip oldun ve bakıldın ki biz de elhamdülillah o şekilde bakıldık. Rabbimize hamd olsun. O yüzden hani her zaman da hamd etmek lazım. Ki senin de dediğin gibi o yıllarda da zaten engelli bu şekilde biliniyorsa randomanda maalesef düşük oluyor. Şey, peki şöyle bir soruyla devam edeyim. Lisede size hocalarının davranışları nasıldı? Müdürünüzün olsun. Nasıldı peki abi?
Valla ben doğru söylemek gerekirse lisedeki bulduğum güzelliği hiçbir yerde bulamadım. Öğretmenlerimiz oldukça ilgiliydi, oldukça iyiydi bize karşı, çok çok iyilerdi.
Evet. Zaten ben şimdi tabii her insanın şanssızdır derler herhalde. Böyle değerli arkadaşlarımla bazen sohbet ettiğim zaman soruyorum, işte sizin lise nasıldı falan. Yani kötüydü diyen oluyor, ne bileyim ilkisi diyen oluyor, işte kötü söz söylüyorlar diyen oluyor. Ben de açıkçası böyle sen de hani o güzelliği bulamazdım hiçbir yerde deyince şimdi aklıma geldi. Benim de sınıf arkadaşlarıma selam olsun, lisedeki arkadaşlarıma. Hakikaten o içtenlik, o samimiyet hiçbir yerde yoktu. Yani ben kendi ilkokulumda bile bulmuyordum abi, açık söyleyeyim. Düşün, ilkokul diyorum yani. O ilgi farklı oluyor. Buradan sınıf öğretmenlerime, herkese saygılar sunuyorum. O lise yıllarını arıyorum ben, yalan yok.
Şimdi ben unutmadan şunu söyleyeyim. Köyler okulunda biz kaçak köçek sigara içerdik. Bir iki tane. Arada bir. Ama liseye geçtim. Arkadaşlarım sigara içiyordu. Gören arkadaşlarım. Ben de o zaman bir paket alayım dedim. Ya ben de içeyim dedim. Ve baktım öğretmenlerimizin arkadaştan farkı yok. Davranışları falan aynı o biçim. Ya dedim ben niye içiyorum bu sigarayı? Bunlar beni görse ben bunların yüzünden düşeceğim.
Evet.
Ne olacağım? Ondan sonra böyle davranmayacaklar bana. İnanır mısınız? Şu anda hiç sigara içmiyorum. O zaman bıraktım. Hiç içmiyorum.
Demek ki o sana bir yol gösterdi abi.
Aynen. Ya bir şey baskıyla olmaz. Baskıyla hiçbir şey olmaz. Baskı olursa, zulüm olursa bir yerde insanlar bir şekilde bir şeylere zorlanır. O bakımdan her zaman her yerde sevgi, ilgi, güzellik olsun.
İnşallah. Bu temennilerimizi ben de iletiyorum. Zaten şunu da altını çiziyorum. Uzmanlar da genellikle söylüyorlar. İşte ne bileyim dövme gibi, ne bileyim zulüm etme, şiddet uygulama her zaman bir çocuğun evden kaçmasına en büyük sebep. Ben bunu söylüyorum abi. Sen de zaten ifade ettin bunu.
Şimdi, ama bu böyle anlaşılmasın, disiplin olmasın değil. Disiplin tabii ki olsun. Disiplinsiz iş olmaz.
Kesinlikle. Ama dozunda olacak.
Aynen.
Ha, dozunda. Çünkü disiplinsiz hayat düşünemiyorum ben. Şu programı hazırlarken bile ne? Her hafta bir disiplin içerisinde hazırlanıyorsa bir aile de, bir anne de, bir baba da o disiplin içerisinde çocuğunu okula getirip götürmeli, yedirip içirmeli, giydirmeli. Bu bir anne babanın sorumluluğudur. En önemlisi de haktır yani. Hak ve hürriyet. O başlı başına bir şey. Sorumluluk diyorum. Şimdi lise zamanımızda da lise zamanına geldiğinizde abi okul zamanında olduğu gibi lisede de böyle müzisyenliğin, güzel sesliliğin fark edildi mi?
Fark edilmişti. Ara sıra sınıfta söylüyordum yine. Bir tane Ergün diye bir arkadaş vardı. Beraber oturuyorduk. Valla kızın sesi Güler Duman'a benziyordu. O kadar ki içten güzel söylüyordu. Arada biz de söylüyorduk.
Evet.
Öyle idare edip gidiyordu.
Lisede korolara katılmadın herhalde değil mi abi?
Nasıl?
Lisede korolara katılmadın.
Yok. Bizim lisede koro falan yoktu. Zaten ilçedeydik. İlçe olduğu için çok da sosyal bir şey yoktu. Faaliyet yoktu.
Evet, peki abi. Evet, saatlerimiz yavaş yavaş programımızın aslında sonlarına doğru geleceğiz. Osman abi, daha sonra lise hayatından sonra da sen direkt çalışma hayatına mı atılıyorsun?
Ben liseyi bitirdim. Daha sonra çalışma hayatıma atıldım. Önce çorap satmayla başladım. Daha sonra bir tabla buldum kendime abimle beraber. Tablayla hırdava deşası falan satmaya başladık.
Şimdi burada da sevgili dostlarımız hemen sözünü kestim abi. Kusura bakma. Sevgili dostlarımız soracak olurlar belki neden çalışma hayatı, neden üniversite değil? Aslında hayat şartları diyelim. Doğru mu abi?
Aynen doğru.
Evet, hayat şartları buna hükmediyor Osman Keskin abi ve abisini. Ailesi için, ailesine en azından bir parça katkım olsun ya da kendine bir parça katkım olsun gibisinden çalışma hayatına atılıyor ki 20 yaşından sonra bir insanın ailesinden para istemesi herhalde bir insana zor olsa gerek. Sende de öyle oluyor. Doğru mu abi?
Aynen doğrudur. Ben zaten istemeyi bilemem. Borcum olsa bile isteyemem. Alacağım olsa bile isteyemem.
Yani. Çünkü hakikaten istemek zor bir şey. Ben de bunu görüyorum ve yaşıyorum. O yüzden Rabbim açıkta bırakmasın hepimizi diyelim. Çok şükür, elhamdülillah. Rabbim olmayanlara da versin. Buna da şükür diyoruz her zaman. Evet, nasıl bir çalışma hayatın oldu abi? Yani zorluk derecesi herhalde en üst seviyede, doğru mu?
Evet, ben daha sonra tablacılığı bıraktım. Abim devam etti. Ben kendime bir büfe açtım. Bu büfede başladım işe. Daha sonra bunu daha da büyüttüm. Bir dükkan açtım. Büyük bir market gibi. Orada dondurmadan tutun, tavuğundan tutun her şey vardı. En sonunda da kapattım.
Şimdi bu büfe zamanlarından başlayalım. Şimdi büfe zamanlarından ziyade aslında
ben
ilk...
Oraya döneceğim inşallah.
Efendim abi?
Önce kısa özetledim.
Ha.
Oraya evet. Döneceğiz evet.
Aynen, kesinlikle, ben de onu şey yaptım. Şimdi en baştan çalışma hayatına gelmek olursa dedin ki çorap satıyordum dedin. Şimdi gören insanların, yani sağlam insanların senden alışveriş yaptıklarında o çorap sattığın halde bilene zorlandığın oluyor muydu abi?
Şimdi biz bu çorabı kurumsal olarak yaptık. Öğretmenlere falan okullarda satardık. O yüzden pek zorlandım. Olmadı. Ama ileriki yıllarda yani büfe veya market açımında buralarda bayağı bir zorlandım. Çünkü bayağı bir işler döndü, sahtekarlıklar döndü. Yani bu konuda çok problem yaşadım.
Şimdi şeyde abi, şeyi nasıl biliyordun? Mesela o yıllarda parayı tanıyan uygulama yok, bir şey yok. Kaç para verildiğini nasıl anlayabiliyordun?
Vicdan muhasebesiyle anlıyordum.
Yani artık şey ne verirse.
Aynı kişinin vicdanına bırakıyordum veya orada başka birileri de varsa ona güvenerek yapıyordum.
Evet, hakikaten zorluk derecesinin arkasında bir başarı yatıyor. Ben Osman abiden bunu görüyorum. Ve daha sonra tavla işinden sonra büfe açıyorsun.
Evet.
Büfe zamanlarında elektronik kasa var mıydı abi? Nasıl? Orada kimle çalışıyordun? Tek başına mı?
Yok abi, elektronik kasa falan yoktu. Normal eşyalar falan vardı. Müşteri geliyordu, ne isterse ben de kendisine veriyordum.
Yine yani, para para meselesi de, maddi mesele de, vicdan meselesini bırakıyordun aslında burada da.
Aynen. Hesap işlerine öncelikle kapatma olarak not alıyordum. Veresiye olarak.
Hı hı.
Daha sonra işte bilgisayarı aldım, veresiye defterime kaydetmeye başladım.
Evet.
O konuda pek sıkıntı çekmedim. Ama bu para alışverişinde çok sıkıntı çektim.
Yani bu kaçınılmaz bir şey. Market zamanlarında da aslında bu çalışma hayatına başlamanın sebebi de işte hani açta kalmayayım, açıkta kalmayayım. Bir işten bir işe koşturmak da işte bunu gösteriyor. Yani ne bileyim, engelli vatandaşları, sağlam vatandaşlar iş yerlerine rahatlıkla alabilirlerse bu sıkıntılar kalmaz diye düşünüyorum. Hala günümüzde çalışmayı bekleyen, işte bir iş olsun da gireyim çalışmayı bekleyen kardeşlerimiz var. Ben bunu bilir, bunu söylüyorum. Hakikaten sıkıntı. Şimdi market zamanlarında da sen abi epey sıkıntılar çekmişsin. Biz seninle sohbet ederken bana birçok anını, birçok zorluğunu anlatmıştın hakikaten. Bu konuda da yani hadi ne denir bilmiyorum ama çalışmak isteyen, yani bu işi denemek isteyen dostlarımıza neler söylersin? Yani biraz çalışma hayatını açmak gerekirse ne söylersin dostlarımıza?
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim kaç defa dükkanıma girdiler. Dükkanımı soydular. Ama ben yine de yılmadım. Çalıştım. Arkadaşlarıma ne olursa olsun, her ne olursa olsun çalışmaktan, mücadeleden vazgeçmesinler. Bunu öneririm.
Zaten mücadele bittiği zaman her şey bitiyor.
Aynen.
Mücadele bittiği zaman her şey bitiyor. Evet, bir büfeniz olabilir. Ne bileyim, ihanete uğrayabilirsiniz ama bunun arkasında güzel şeyler de yatıyor. Rabbimiz diyor ki hani seni kıskandıkları zaman, sen bir güzel bir şey yaptığın zaman illaki seni taşlayan biri olur. Yani bu temel bir unsurdur. Hani meyve veren ağacı taşlarlar derler ya abi. O misal. Onu da burada söylemiş olalım. Bir tek Osman abiye yapılan bir durumdan ziyade aslında her kişiye yapılan bir durum bu.
Ya aslında normalde bu tür olaylar normaldir. Çünkü büyük iş yerinde o kadar kameraları var, yüksek donanımlı cihazları var ama buna rağmen eşyalar çalınabiliyor, bu tür olaylar yaşanabiliyor. O yüzden bunlar normaldir.
Kesinlikle. Ve sonra da bir ekmek büfesi mi açıyorsun abi? Marketten sonra.
Ben aslında bu büfeyi açmadan önce o ekmek büfesi için başvurdum. Tekirdağ Çorlu'da.
Evet.
Belediye kabul etti. Tamam dedi, git dedi, büfeni kur, aç dedi. Ama oranın ahalisi bana karşı imza topladı ve büfeyi açtırmadı.
Aslında bu da bir saygısızlığın göstergesi diye düşünüyorum ben.
Ben de daha sonra bu büfeyi memlekete getirdim. Orada açtım. Orada başladı büfe hayatım.
Evet. Kısa kısa mı sürdü abi peki bu çalışma hayatları? Mesela büfe hayatı kaç yıl sürdü?
4-5 yıl sürdü.
Yani market hayatı. Evet, devam ediyoruz değerli dostlar. Ve Osman abi, aslında dostlarımıza şunu söylemeyi söylemeye çalıştın. Sen burada mücadele edin, azmedin, başarırsınız.
Evet, aynen.
Kesinlikle. Ve şimdi değerli dostlar, Osman abimin daha doğrusu yeni sezonu dinleyen dostlarımıza bunu iletmiş olalım. Bir konuk köşemiz var. Yeni sezonda açtık. Konuk ve dost köşesi diye. Konuk ve dost köşemizde Benim Hikayem programına konuk olan değerli dostlarımız bu köşede sizlere anlatmak istediklerini aktaracaklar. Örneğin sevmiş oldukları bir söz olabilir, atasözü olabilir ya da yazmış oldukları bir şiir olabilir. Sizin aklınızda yer edinebilmesi açısından bu köşeyi açtık. Bugün programın ilk konuğu olarak sevgili Osman Keskin abim sezonun aslında ilk damgasını, yani ilk sözünü söyleyecek. Osman abi konuk köşemizde kendi şiirini okuyacak. Doğru mu abi?
Evet.
Evet, kendi şiirini okuyacak ve biz de programa veda edeceğiz değerli dostlar. Şimdi Osman abiyi dinliyoruz ve konuk köşemizin ilk eseri Osman Keskin. Buyur abi.
Günümüz çok aydın, yarınlar aydın. Karanlık geceye bir ışık yakın. Sevgi çemberiyle duvarlar yapın. Bütün engelleri aşalım artık.
Evet, bitti mi abi?
Herkes birer kalem alsın eline. Çizgi çeksin kötü geçen gününe. Sevenler bir gül versin yarine. Kan ilekin revan kaybolsun artık. İki kıta yeterlidir zannedersem.
Teşekkür ediyorum abi. Evet. Sen de herhalde benim gibi böyle kafiyeli yazmaya özen gösteriyorsun. Ben de arada böyle kalemimi elime alırım. İnsana bir ilham gelmesi lazım diye düşünüyorum açıkçası. Evet Osman abi, programımızın sonuna geldik. Dostlarımıza son söylemek istediklerin var mı? Neler söylemek istersin bu geceyle, bu geceye dair?
Çok güzel oldu Barış'cığım bu program. Beni davet ettiğin için öncelikle çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim abi, rica ederim. Ne demek?
Bütün dinleyicilerime bizi dinlediği için çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Umudu, yaşamayı, sevgiyi asla hayatınızdan eksiltmeyin. Hiçbir zaman, hiçbir yerde kendinizi yalnız hissetmeyin. Biliyorsunuz, herkesi gören biri var. Hepimizin derdini duyan odun ancak. Bu nedenle umudunuzu sakın kaybetmeyin.
Peki Osman abim bizlere bu şekilde seslendi. Sevgili dostlar, bu gece sezonumun ilk konuğu Osman Keskin abim oldu. Osman Keskin abime beni kırmadığı için çok çok teşekkür ediyorum. Ve bizlere sesimizi duyurmamızı sağlayan Tarz Radyo'ya çok çok teşekkür ediyorum. Turgay abiye, Turgay Tepe'ye. Efendim www.tarzradyo.net adreslerinde ve tarzradyo.net Facebook sayfamızda bizleri takip edebilirsiniz. Sayfamızı beğenebilirsiniz. Benim Hikayem programı her çarşamba akşamı saat 20 ile 21 arasında Tarz Radyo'da hikayelerini buluşturacak sizlere. Bu hafta da Yaşamın İçinden Hikayeyi Osman abiyi dinledik. Evet, bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı saatte, saat 20.00'da görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Barış Brot'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem sona erdi.